Jennifer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan, Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçların insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 29 Temmuz 2022 günlerden cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Ukrayna sahasında bugün Ukrayna ordusunun Rusya ve Donetsk güçlerinin açıklamasına göre savaş suçlarından yargılamak üzere Yelenovka'da tuttuğu, gözaltı merkezinde tuttuğu, aralarında Azak Tugayları, Neo-Nazi taburunda bulunduğu savaş esirlerinin tutulduğu yeri bombaladı. Ukrayna ordusu sivil altyapıyı vurmadıkları yolunda bir açıklamayla Rusya tarafını suçluyor. Gerçi geçenlerde vurmuşlardı, köprüyü vurmuşlardı, gururla sunmuşlardı. Ama zaten ele geçirdikleri savaş esirlerini neden Rusya tarafının kendi kontrolü altındaki bölgede vurduğu ayrı bir tartışma konusu. Çok fazla yalan söylendiği için bu krizde ve savaş esirlerinin, teslim olanların engellenmesi için Ukrayna tarafının böyle bir katliam yapmış olabileceği belirtiliyor. 50'den fazla, aralarında Azakçıların da bulunduğu, can kaybı 130 kimi bilgilere göre, yine yaralı sayısı aktarılıyor. Çok yoğun açıklamalar var. Aktaracağım birazdan ben de sizlere. Ve Ukrayna tahılı yola çıkıyor gibi gözüküyor. Bugün Zelenski devlet başkanı Ukrayna'nın Avrupa G7 ülkelerinin büyükelçileriyle birlikte Odessa limanına gitti. Oradan pozlar var. Geminin, ilk geminin Odessa'dan, İstanbul Anlaşması uyarınca Odessa limanından ayrılacağı yolunda açıklamalar var. İnsan acaba bu gemilerin başına bir şey gelir mi diye doğrusu sorguluyor. Çünkü kimlerin işine geliyor gelmiyor sorusu var bu tahıl meselesiyle ilgili olarak. Aktaracağım detayları, Rusya'nın yine açıklamalarını. Amerika'da bu arada dün veriler açıklanmıştı. İkinci çeyrekle ilgili Amerikan ekonomisinin daralmasına dair resesyon yok saptamaları yapılıyor. Tabii tartışmalar var. Avrupa'dan da yine notları aktaracağım. Bugün biraz küresel duruma bakacağız. Pandemiden çıkışta Ukrayna krizinin Batı'nın Rusya Federasyonu'na, en önemli enerji tedarikçilerinden birine açtığı ekonomik savaşın sonuçları tabii ki Batı ekonomilerinde hissediliyor. Başka etkilerle, kendi politikaları, politika tercihleriyle birlikte. Türkiye'yi de etkiliyor bütün bunlar. Faiz artışları yaşanıyor. Amerika'da yine yeni faiz arttırma oldu. Avrupa'da yapıldı. Türkiye'ye etkileri var. Bugün programın ikinci yarısında konuğum Profesör Hayri Kozanoğlu olacak. Kendisi Avustralya'da kısa süre önce bağlantı yaptık, kayıt yaptık. Programın ikinci yarısında söyleşimizi yayınlayacağız. Bunu aktarayım. Notları tabii ben size aktaracağım. Çünkü Euro bölgesiyle ilgili enflasyon rakamları var. Uluslararası politika bakımından dün söylemiştim. Joe Biden'la Çin devlet başkanı, Amerikan başkanı, Çin liderlerinin telefon görüşmesi yapıldı. Akşam saatlerinde ilk açıklamalar dün geldi. 2 saat 17 dakika telefonda görüşmüşler. Hemen arkasından tabii görüşmenin içeriğiyle ilgili yansıyanlar oldu ve Çin tarafından en önemli yansıyan mesele, ateşle oynayan kendini yakar Tayvan üzerinden. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 40 yıl sonra en üst düzey yetkili olarak tek Çin politikası gereği Çin'in kendisine ait gördüğü Tayvan'a gidecek mi, gitmeyecek mi? Önümüzdeki hafta herhalde bu konuda papatya falları açılacak. Ama Çin liderliğinin Biden'la görüşmede çok net tavrını ortaya koyduğu anlaşılıyor. Çin tarafından yapılan açıklamalarda ve Amerika'nın da biraz daha alttan bir tonla bu işleri ele alış biçimlerini de aktaracağım. Bununla ilgili savunma bakanları, savunma yetkililerinin görüşmeleri var. Onları da size aktaracağım. Tabii Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da Sergey Lavrov'la, Rus mevkidaşıyla görüşme arzusu bizzat bir esir değiş takası çerçevesinde dile getirilmişti. Lavrov müsait olduğunda kendisiyle görüşeceğini söyledi ama galiba bir görüşme olacak, öyle anlaşılıyor. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Bütün bu krizin ekonomik yansımalarını aktarmaya çalışacağım. Almanya Dışişleri Bakanı akşam saatlerinde yanılmıyorsam Türkiye'ye geliyor bu arada. Yunanistan'da ziyareti vardı. Orta Doğu'dan birkaç başlık var, yine aktaracağım. Başlamadan ama frekanslarımızı tekrarlayalım yine. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımızdan bu şehirlerden bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik'in web sitesi üzerinden radyo bölümünü işaretini tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden dinlersiniz. Ya da cep telefonunuza uygulama indirip aynı şeyi yapabilirsiniz. Telegram hesabının linkini de paylaştım. Oradan da Telegram üzerinden rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksene. Evet, Ukrayna harekatının devam ettiğini belirtmek lazım. Ukrayna ordusu Donetsk bölgesinde sivil yerleşimleri rastgele vurmaya devam ediyor. Rusya Federasyonu ise askeri hedefleri vurduğunun altını çiziyor. Gelen malzemelerde açıkçası görüntüler diyelim buna işaret ediyor. Ama bugün savaş esirleri en az 40-50'den fazla diye de görüyorum. Görüntüler gerçekten çok korkunç. Bu Donetsk bölgesinde Yelenovka'da gözaltı merkezi, Mariupol'de esir düşen Azak taburu, neonazi Azak taburu mensuplarını da dahil olduğu teslim olan Ukrayna askerlerinin bulunduğu yerdi burası ve Rusya tarafı bunların Amerika'dan alınmış, Ukrayna ordusu tarafından HIMARS sistemleriyle vurulduğuna dair görüntüler yayınlıyor. Düşen parçalar sergileniyor şu anda. Tabii Ukrayna tarafından derhal Rusya'nın bir katliam yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Tabii tartışmalar da devam ediyor. Rusya tarafından da yapılan açıklamalar var ve tabii sorulan sorular da var. Zaten Azovstal'da yok etmek isteselerdi, yok ederlerdi. Deniz Puşilin, Donetsk lideri, Ukrayna iç savaşından bu yana, 2014'te başlayan iç savaştan sonraki süreçte Kiev yönetiminin Donbas'ta hiçbir yetkisinin olmadığını anımsayalım. Şimdi oradaki Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin başındaki isim tepki gösterdi. Savaş suçlarının ortaya çıkartılmasını, yani bu esir askerlerin konuşmasını engellemek için böyle bir saldırı yapıldığı ve kendi savaşçılarını vurdukları tepkisini gösterdiler. Ayrıca Rusya'nın savaş suçlarına karışmamış esirleri zaten iade ettiğini, daha önce takaslar yapılmıştı, buna atıf yaptılar. Ukrayna tarafının sivil altyapıya saldırmayız söylemlerinin de yalan olduğunu dile getirdiler. Daha iki gün önce Herson'da Antonovski Köprüsü'nü, sivillerin geçtiği köprüyü yıkmışlardı, bombalamışlardı. Bu arada da ne güzel vurduk diye de açıklama yapmışlardı. Bu da tabii enteresan. Igor Konashenkov açıklama yaptı, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü. Bariz bir provokasyon bu. Ukraynalı askerleri korkutmak ve teslim olmalarını önlemek için bunu yapıyorlar diye bir tespitte bulundu. Ayrıca Donetsk'te 9 işletme, aralarında ekmek fabrikalarında bulunduğu, Ukrayna ordusu tarafından vurulduğu bilgileri aktarılıyor. Ukrayna'nın meşhur, artık iktidara içkin hale gelmiş sağ sektör neonazilerin Rusya'da da Lipetsk'te bir terör saldırısına girişecekleri sırada yakalandıkları yolunda bilgiler var efendim. Evet, Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına özel yasal statü verildi. 18 ay şimdilik geçerli olacak. Polonya lideri sınırımız kalmayacak, aynı ülke olacağız demişti zaten. Ukrayna haritasının belki bundan sonraki yeniden şekillenmesinin farklı açılardan işaretleri olarak da bunlar okunabilir. Bugün Zelenski Odessa Limanı'nda G7 ülkelerinin büyükelçileriyle poz verdi. Ukrayna tahılıyla ilgili olarak. Birleşmiş Milletler tabii 22 Temmuz'da İstanbul Anlaşması yapılmıştı tahılla ilgili olarak. Sadece Ukrayna'nın değil bu anlaşma. Ukrayna'dan kat be kat tahıl üretimi olan Rusya Federasyonu'nun da yaptırımlar nedeniyle gemicilik sigortası pek çok teknik bağlamda kısıtlama yaratıyorlar. Bu yüzden göya doğrudan tahıl ambargo uygulamıyorlar ama tahılın çıkartılmasını önleyecek şekilde bunun mekanizmalarına ambargo koyuyorlar. Dolayısıyla Rusya'dan açıklamalar geldi. Yani ilk tahıl gemisi harekete geçecek deniyor ya da işte Somali'ye ilk yük gemisi gidecek gibi gibi BM tarafından açıklamalar var. Fakat Rusya tarafından anlaşmadaki yükümlülüklerine Rusya'nın bağlı olduğu ama anlaşmanın iki yönlü bir şey olduğunu unutmamak gerektiği yolunda açıklamalar geldi. İki yönlü derken bir yandan Rusya'nın da tahılını çıkartması gerekiyor. Tek başına Ukrayna'yı bağlayacak bir anlaşma değil bu vurgusu yapıldı. Bu arada Reuters haber ajansı Mısır'la ilgili bir iddia ortaya attı. Ukrayna ile 240 bin ton buğday alımı sözleşmesi yapılmış ama bunu feshetmiş Mısır tarafı şeklinde. Mısır'ın tedarik bakanı Musaylihi açıklama yaptı. Bu doğru değil dedi, haberi yalanladı. Bu ihalenin Rusya'nın özel operasyonu başlamadan önce zaten iptal edildiğini söyledi. Bu işin biraz da Ukrayna tarafının teknik sıkıntılarından kaynaklandığını söyledi. Daha önce satın aldıkları 63 bin ton tahılı da gerçekten beklediklerini dile getirdi. Gerçekten bu aşırı sağcılık, neonazilik, mütemadiyen yalancılığı gerektiriyor. Hakikaten buna dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Her alanda, askeri cephede, böyle tahıl işlerinde, ticaret işlerinde doğal sonucu bu oluyor. Aşırı sağcı akıl fikir yapısının, aşırı sağcılık değerler dünyası zaten kolaylıkla yalan, her türlü yalan, her türlü çamur bunlar da var olabiliyor, rahatlıkla var olabiliyor diyelim. Evet, şimdi Amerika'daki tartışmalara gelelim. Birazdan yayınlayacağız. Profesör Hayri Kozanoğlu'yla konuştum bugün. Küresel ekonomiyle ilgili tartışmalar Amerikan ekonomisinin yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de %0.9 daralması. Teknik olarak bunun adı resesyon deniliyor. Beyaz Saray yok resesyon demeyeceğiz bunu diyor. Tabii Amerika'da daha eleştirel çevreler tanımı mı değiştiriyorsunuz resesyonu diye soruyorlar. Bakıldığı zaman teknik olarak resesyon ama öte yandan da farklı pandemiden çıkışta daha farklı bir resim olduğu anlaşılıyor. Profesör Hayri Kozanoğlu da kaydımız sırasında bunları izah etmiş durumda. Biden açıklama yaptı. Biden'ın da retoriği şu şekildeydi. Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor dedi. Amerika'ya yapılan yatırımlar da rekor seviyede zaten dedi. Hazine Bakanı büyümede bir yavaşlama olduğunu teslim ediyor. Hatta enflasyonun büyük bir sorun olduğunu söylüyor ama hani öte yandan da insanlar işte tüketiyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Türkiye'de de öyle aslında ama peki o zaman neden bunca? Bizde tabii çok daha acayip bir durum var. Profesör Hayri Kozanoğlu'na bunları da sordum. Şimdi Biden tabii öyle hissetmiyor, resesyondaymışız gibi gelmiyor dedi. Bir yandan yeni bir tasarı geçirdiler, enflasyonu düşürme hedefli. İşte sağlık yardımı, vergi ve iklim düzenlemeleri yer alıyor. Yine aynı şekilde çip krizi, Çin'e bağlılığın aşılması için tasarı kabul edildi. Biden teşekkür etti bu konuda. Yani yatırımlar yapacaklar. Amerika'da böyle ekonomiyle ilgili yoğun tartışmalar hakikaten var. Bir yandan da göçmen krizi Amerikan başkentinde aslında bir süredir yaşandığı anlaşılıyor. Güneydeki Texas ve Arizona eyaletlerinden ki orada tabii göçmen yığınağı var. Hatta hakikaten milyonlarca insandan bahsediyorlar. 2021'den beri 3.2 milyondan fazla. Vay canına, hakikaten çok yüksek. Tabii Joe Biden yönetimi bir yandan Trump'ın duvarını eleştiriyor. Vakti zamanında örmeye kalktığı. Onlar durdurmuşlar yeni yönetim. Texas ve Arizona'dakiler bu göçmenlerin bir kısmını, galiba 5000 kadarını toplamışlar. Otobüslerle başkente yollamışlar. Her yerinde Washington'ın göçmenler var. Bu sefer tabii Washington DC'nin belediye başkanı isyan etmiş, ulusal muhafızları durumu kontrol altına almaya çağırmış. Epey bir karışıklık olduğu anlaşılıyor. Tabii cumhuriyetçileri suçluyor Biden yönetimi. Siyaseten göçmenleri kullanıyorlar diyor. Texas ve Arizona valileri de yani bakın biz nelerle uğraşıyoruz, hadi bakalım size uğraşın diye bir tepki göstermişler. Hakikaten çok sıkıntılı. Bir de Fox News tabii bu cumhuriyetçilere, muhafazakarlara Amerika'da yakın bir kanal. Biden'ın Meksika'da, Meksika ile Arizona'daki duvarı onaylayacağına dair bir iddiaya yer vermiş. Trump politikalarına geri mi dönüş diye insanın aklına geliyor buradan. Evet, şimdi Joe Biden'la Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in dün öğleden sonra Türkiye saatiyle görüşmeleri oldu. 2 saat 17 dakika sürmüş görüşmeleri. 5. görüşme bu iki lider arasında. Tabii Amerika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a 40 yıl sonra gidecek en üst düzey yetkili olacağı haberleri ortalığı karıştırmıştı. Çin Savunma Bakanlığı dahil olmak üzere Çin'den çok sert tepkiler geldi. Sakın ha dediler, uçuş yasak bölge uygulamak. Hatta Amerika'da Çin'in bu vesileyle Tayvan'ı işgal edeceği tartışmaları vesaire gündeme düştü. İşte Xi Jinping bu görüşmede, daha sonra Çin tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, Çin lideri Amerikan başkanına çok sert mesajlar vermiş. Pek çok şey söylüyor ama Tayvan konusunda halkın iradesi ihlal edilemez. Ateşle oynayan kendini yakar. Yani bu Tayvan işini bulandırmayın mesajını çok net olarak telefon konuşmasında vermiş. Onun dışındaki mesajları işte dünyada durum, barış ve güvenliğin sağlanması, küresel kalkınma konusunda Çin'le Amerika'nın birlikte hareket etmesi gerektiği, stratejik rekabet açısından sadece algılayıp davranmamak gerektiği, Çin'in gelişmesini engelleyecek şekilde bakmamak gerektiği vesaire, Çin liderliğinin aslında bakış açısını yansıtan mesajlar vermiş. Tek Çin ilkesine de Amerika'nın uyması talebi var burada tabii. Biden da yine Çin tarafından yansıyanlara bakılırsa tek Çin politikasına ABD'nin tutumunun değişmediğini, Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin mayasında bu var. Ama tabii Amerikalılar buradan biraz Tayvan konusunda farklı bir tavra evrilmeye çalışıyor Biden yönetimi altında. Yüz yüze görüşeceklermiş. Tabii bu ateşle oynamayın, ateşle oynayan yanar mesajı verilince Çin liderinden Amerikan başkanına, arkasından gazeteciler hemen bunu sormuşlar Beyaz Saray'a. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi yorum yapmamış bu konuda, tabii tehditkar bir üslup Amerika açısından bu. Ama iletişimin sürdürülmesinin önemine atıf yapmış ve iki liderin yüz yüze görüşeceklerini dile getirmiş. Bu arada Çin orduları, Çin ve Amerikan orduları arasında da temas olmuş. Çin Komünist Partisi'nden bir yetkili Zhuo Cheng ve Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in video görüşmeleri gerçekleşmiş. Biraz böyle hani siyasi gerilim varken iki ordu arasında diyalog canlandırması diye belki yorumlayabileceğimiz çatışmadan kaçınmak mekanizmaları bakımından. Evet, bu arada Çin lideri Polonya lideri Andrzej Duda ile görüşmüş. Çin aynı şekilde Çin liderinin İbrahim Reis'i İran Cumhurbaşkanı ile görüşmesi var. Rusya ve Çin Dışişleri Bakanlarının dün Taşkent'te Şangay İşbirliği Örgütü'nün Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. Oradaki görüşmelerinden bahsetmiştim size dün. Bu tabii ki bu toplantı çerçevesinde ama samimi bir görüşme gerçekleştirdiler. Wang Yi ile Sergey Lavrov Dışişleri Bakanları, Şiyo'ya yeni üyelikler tartışılmış. Bu genişleme politikaları tartışılmış. Tabii Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin uluslararası sınavlardan geçtiği başarıyla vurgusu var. Son dönemdeki yakınlaşma ele alınmış. Kremlin'den bugün açıklama var. Joe Biden'a ateşle oynamamasını söyleyen Xi Jinping'i destekliyoruz şeklinde bir açıklama yaptı Dmitri Peskov. Hakikaten ABD'nin Ukrayna üzerinden Rusya'ya yönelik saldırgan politikaların ardından Tayvan'ı kullanarak, Ukrayna'yı kullandığı gibi Tayvan'ı kullanarak Çin'e yönelik saldırgan politikalar uyguladığı görüşü dile getirilmiş. Bir tabii bu noktada da Sergey Lavrov'la Antony Blinken'ın uzun süre sonra ilk defa telefon görüşmesi yapmaları olasılığı var. Amerikan tarafından bu konudaki ilk girişim geldi. Biraz böyle Rusya'da tutuklu bulunan Amerikalı basketbolcu ve işte eski denizci casuslukla suçlanıyorlardı. Onların bir Rus silah tüccarıyla değiş tokuşu meselesi Amerikalılar bu çerçevede koyuyorlar olası görüşmeyi. Görüşmeyi umuyoruz diye Amerikan Dışişleri sundu. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan ise Sergey Lavrov'un müsait olduğunda Blinken'la görüşeceği açıklaması geldi. Bu aslında tabii ki Afrika turuna çıktı. Oradan Taşkent'e gitti Lavrov. Moskova'ya dönmesi ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bu tarz temasları yürütmesi gerektiğini söylüyor Moskova. Aynı zamanda Sergey Lavrov'a sormuşlar bunu tabii ki. Görüşme isteğini Afrika gezisinde öğrendim dedikten sonra tahıl anlaşmasındaki sorumlulukların yerine getirilmesini, yaptırımların aynı zamanda bu tahıl krizine etkisinin de ele alınmasından bahsetmiş. Ama tabii Amerikalılar takasla ilintili sunuyorlar meseleyi. Evet, bu arada Sergey Lavrov Afrika turuna çıktı. Bayağı da muhabbetle Mısır'dan başladı. İşte Kongo'ydu. Efendim en son Etiyopya'da bitti. Avrupa Birliği diplomatları, Afrika ülkelerindeki diplomatlar bunların raporları sızmış efendim. Devex sitesi yayınlamış bu raporları. Avrupa Birliği'nin Afrika'yı kaybetme korkusu yer alıyor bu raporlarda. Tabii en başta bu yaptırım krizi Afrika'yı vuruyor ve AB'nin uyguladığı politikalardan sonra Rusya'yı suçlamasının pek de alıcısı Afrika'da yokmuş gibi gözüküyor. En azından Avrupa Birliği diplomatlarının değerlendirmeleri bu yönde. Joseph Borrell, biz işte Rusya tarım sektörüne hedef almıyoruz canım demişti. Gerçi tarım sektörünü gübreyi doğrudan hedef almasalar da o gübrenin taşınmasını sağlayacak olan ulaşım koridorlarını kesecek, sigorta tankerlerin sigortalanmasını kesecek işler yaptıktan sonra böyle demenin bir anlamı yok tabii. Afrikalıları aptal zannediyorlar herhalde, bunların hiçbirini bilmiyor zannediyorlar herhalde diyeceğim var ama nihayetinde Afrika Birliği'nin yöneticileri ya da Afrika kamuoyunun bütün bunların ayırdığında olduğunu en azından diplomatları rapor etmiş, öyle gözüküyor. Aynı zamanda demişler ki Rusya'ya da, sadece Rusya değil, Rusya'nın etkisi değil, Çin'in de Afrika'daki etkisine odaklanmamız lazım demişler. Evet, Euro bölgesinde enflasyon rakamları yine Temmuz ayında %8.9. Gerçi Almanya'da mesela enflasyon bir tık düşmüş, öyle diyeyim, bir tık düşmüş 7.6'dan 7.5'a. Ama kamu borcu artmış durumda. Enflasyon oranları malum Avrupa'da, özellikle Baltık ülkelerinde işte falan çifthaneli rakamlar. Almanya başkenti Berlin'de 200 yapıyı, Berlin Dom Kilisesi dahil olmak üzere Zafer Anıtı vesaire çok önde gelen yerler, Berlin Katedrali de var, aydınlatmayacaklar efendim. Enerjiyi dikkatli kullanmamız lazım diyorlar duş almasının sınırlanmasının ardından. Yine Hanover'da kamu binalarını önümüzdeki Ekim'den Mart ayına kadar çeşitli kamu binalarında ısıtılmama, efendim belli derecelerde tutma, kreşler, efendim yüzme havuzlarının gaz ile ısıtılmaması filan falan gibi pek çok önlem almak durumunda kalıyorlar. Böyle bir çerçeve var. Ama Almanya, bu arada Amerika Almanya'ya 8.4 milyar dolarlık F-35 ve mühimmat satışına da onay vermiş. Görüyorsun, savunma alanı hiç etkilenmiyor bütün bu gelişmelerden. Enerjide kendi ayaklarına sıkıyorlar, sonra da böyle silah ve ekipman alıyorlar. %15'lik tasarruf planı enerjide Avrupa Birliği uzlaşma sağladı denmişti ama herkes itiraz ediyor. Ben anlamadım nasıl bir uzlaşma sağlandığını. Polonya Başbakanı itiraz etmiş. Biz düşünmek durumundayız, gerekirse veto ederiz demiş. Zaten Macaristan kabul etmiyor açıkçası, böyle de bir çerçeve var. Avusturya'da Rusya'ya bir kere doğalgaz ambargosunu kesinlikle imkansız diye niteliyor Avusturya lideri. Dolayısıyla Avrupa içerisindeki bu birlik görüntüsü biraz çürük açıkçası. Her gün bunun bir başka kanıtının geldiğini söylemek mümkün. Viktor Orban Macaristan lideri, Ukrayna itilafına ilişkin askeri stratejinin işe yaramadığı açıklaması gelmiş. Ateşi lav silahıyla söndüremezsiniz demiş. Doğru diyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Bulgaristan'da da sıkıntılı bir durum vardı ama Rusya Büyükelçisi konuşmuş, Sofya'daki Büyükelçi. Gaz tedarikini yeniden başlatmaya biz hazırız demiş. Yani rasyonel zemine dönme çağrısı olarak algılayabiliriz. Frontex efendim Yunanistan'ın Ege'de göçmenleri sersefil etmesine bolca yardım ediyormuş. Bir rapor sızmış bu konuda. Ya yani gözümüzün önünde Türkiye'yi tampon bölgeye çevirdiler. Kara sınırlarından kimseyi geçirmiyorlar. Tabii Türkiye'nin de bu konuda uyguladığı şantaj politikaları olmuştu. Şimdi denizden insanlar yine gitmeye çalışıyor ve her gün bir sürü insan kaçakçılarının botlarında yakalanıyorlar. Yunanlılar da bunları ittiriyorlar. İşler çığırından çıkmış vaziyette diyebiliriz. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün akşam galiba Türkiye'ye geliyor. Öncesinde Yunanistan. Ege Adaları Yunanistan toprağıdır. Kimsenin sorgulamaya hakkı yok demiş. Evet yani açıkça bir Yunanistan'dan yana bir tavır koyan bir açıklaması var. Dayanışmalarını dile getirmiş. Daha önce Almanya böyle açıklamalar da yapmıştı. Tabii Türkiye'de bu ada ve kayalıkların uzun süredir aslında yeni de değil. Anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmasından şikayet ediyor. Bu konuda tartışmalar büyük. Bakalım Annalena Baerbock Türkiye'de ne gibi mesajlar verecek? Türkiye önemli bir müttefik demişti yola çıkmadan önce. Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta barış gücünün görev süresini 6 aylığına yine uzatmış. 31 Temmuz'da sona erecekti. Libya'daki gözlem misyonunun görev süresinde 3 ay uzatmışlar. Libya zaten yeniden iç savaşın eşiğinde ya da hiç bitmemiş iç savaş demek lazım. İki ayrı hükümetin varlığı devam ediyor. Bugüne kadarki çabalar hiçbir sonuçta vermiş değil. Petrol aktığı sürece kimin uğrunda akabildiği sürece diyelim. O da ayrı bir tartışma konusu. Evet, bu arada Birleşmiş Milletler'de sağlıklı çevre insan hakkıdır diye bir karar alınmış. Efendim, kararın uygulanması için de üye ülkelere çağrı yapılmış. İnsan hakları oturumunda geçtiğimiz yıl Costa Rica, Maldivler, Fas gibi ülkeler tabii bir takım tasarılar hazırlamışlardı. Kendilerini de yakından etkileyen küresel gelişmelerle ilgili olarak. Birleşmiş Milletler'in iklim elçisi Leonardo DiCaprio o sert bir eleştiride bulunmuş Brezilya'ya Amazon ormanlarındaki ağır tahribatla ilgili olarak. Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro da ona çıkışmış. Bize ders vermeden önce 1.6 kilometrede 238 kilogram karbondioksit salınımına yol açan süper yatında tatil yapmayı ver demiş. Herkeste bir çifte standart bulunuyor gördüğünüz gibi. Fransa'da Notre Dame Katedrali pandemiden hemen önce 2019 ya da yeni mi başlamıştı artık ben de yakın tarihi karıştırıyorum valla. 2019'da yangın çıkmıştı, tahrip olmuştu, canlı yayında izlemiştik, hakikaten dehşetti. 857 yıllık bir katedral Notre Dame. 2024'te yeniden açacaklarmış, hatta bu konuda yardım bağış kampanyası falan da açılmıştı. Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü niteliğinde bir kilise. Yılın ilk 6 ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların sayısı artmış efendim. Geçen yıla oranla %185 artmış. İyi de geçen sene pandemi vardı. Haziran başına kadar zaten pandemi koşullarında seyahat edemiyorlardı. Dolayısıyla %185 artmasını normal saymak lazım herhalde gibime geliyor. Bu şekilde sunmak ne kadar doğru emin olamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Çinli uzmanlar Suriye'yi ziyaret etmişler. Orta Doğu'dan birkaç not daha aktaracağım. Profesör Hayri Kozanoğlu'yla sohbete geçmeden önce. Suriye'yi ziyaret etmiş Çinli uzmanlar ve Suriye tesislerinin yeniden inşası ve hatta bir kısım askeri ekipman sağlamakla ilgili görüşmeler yürütmüşler. Çinli yetkililer, Suriye yetkilileri hatta İsrailliler bir böyle hemen alarm durumuna geçmiş vaziyetteler. İletişim ekipmanları bunlara dahil deniliyor. Belki İsrail uçaklarının saldırısının engellenmesiyle ilgili kullanılabileceği söyleniyor. Filistin Birleşmiş Milletler'den tam üyelik talebini yinelemiş. Bu talep pek bir sonuç vermiyor. Gözlemci konumunda ancak. Ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman en son Joe Biden'da ziyaret etti. Artık uluslararası tecritten çıktı denilebilir. Cemal Kaşıkçı cinayeti, ilkeler, değerler falan bunların hepsi zaten Batı dünyasında çıkarların önüne asla geçebilecek şeyler değil. Bunu biliyoruz. Paris ziyareti efendim. Kendisi Chateau Louis diye bir yerde kalmış. 7000 metrekare, 75000, 7000 metrekare yapan modern bir şato Paris'in hemen dışında. Sahibi de, şirketin sahibi de buradan kiralanmış herhalde, Cemal Kaşıkçı'nın kuzeni. Ne kadar şahane görüyorsunuz ilişkiler. 700 kişilik bir heyetle Yunanistan'a gitmişti önce, aktarmıştım size. Orada da o kadar çok limuzin kiralamışlar ki Yunanlıların elinde limuzin kalmamış. Doğal olarak Almanya ve Bulgaristan'dan limuzin getirtmek, yani komşulara başvurmuşlar. Suudi heyetini taşıyacak limuzin bulmak için efendim. Evet, ve son olarak Latin Amerika'dan ve bir dünyadan bir not aktarıp kaydımıza pas atacağım. Nikaragua hükümeti Amerikan Büyükelçisi iç işlerine karışıp halka hakaret ettiği için Amerikan Büyükelçisi'nin görevine son vermiş gözüküyor. Geri yolluyorlar Amerika'nın atadığı, Biden atadığı büyükelçiyi. Ve Japonya'da maymun saldırılarını dün aktarmıştım size. Şimdi yunus saldırıları başlamış Japonya'nın batısındaki Fukui şehrinde. Plaja gidenler Temmuz'un başlarından itibaren bir takım yunusların insanları yaraladığını görüyorlar. The Cove belgeseli vardır. Nasıl Japonların yemek için yunus eti, yunusları katlettiğine dair insan düşünüyor. Tabii ki normal günahsız insanlara saldırmalarını onaylayacak değiliz ama yunus katliamı da çok büyük bir olay. Yani ben ağlayarak izlemiştim The Cove belgeselini. Tavsiye ederim herkese, insanlığın acımasızlığını ortaya seren bir belgesel. Evet, şimdi İlhan İrem'le programı bitireceğiz. Bugün de dün kaybettik kendisini. Onu anımsatayım müzik olarak. Profesör Hayri Kozanoğlu'yla çok kısa süre önce Avustralya'da kendisi bağlantı kurduk. Dünya ekonomisini konuştuk, onu dinleyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hayri Kozanoğlu var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Katıldığınız için çok teşekkürler. Hocam, dünyada durum, siyasi ve ekonomik gelişmeler, ben her gün aktarmaya çalışıyorum. Doğrusu çok parlak değil pandemiden çıkışta. İşte Ukrayna krizi, ekonomik yaptırımlar, enflasyon, gıda krizi, parlak bir resim çıkmıyor. Küresel ekonomide IMF'nin ve pek çok uluslararası kuruluşun dikkat çektiği büyük sıkıntılar var. Sadece Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler ya da yoksul ülkeler için de değil, gelişmiş ülkeler için. En son Amerika'da veriler açıklandı. Günlerdir resesyon tartışmaları yürütülüyordu. Biden yönetimi resesyon tanımı yapmayacağız diyor. Tanım mı değişti? Tartışmaları yapıldı. İşte tabii enerji fiyatlarının yüksekliği, enflasyon ve faiz artışlarıyla sıkı para politikaları uygulanıyor. Gerçekten durum nedir? Öncelikle onu sormak istiyorum. 2008'deki mali krizin tekrarı mı geliyor dünyaya, yoksa onun ötesinde bir durum mu var? Ne dersiniz?
Evet, önce işin o teknik kısmını kısaca açıklayayım. Resesyonun teknik tanımı, iki çeyrek arka arkaya bir ekonomi daralması şeklinde. Bu anlamda Amerika 2020'nin ilk çeyreğinde daralmıştı 1.6. İkinci çeyreğinde de 0.9 daraldı. Bunlar o çeyrekteki daralmanın yıllığa çevrilmiş hali. Bu anlamda teknik olarak resesyona girdi. Ama uzmanlar bunun ekonominin tamamen yavaşlaması, şartların durması anlamına gelmediğini belirtiyorlar. Şöyle teknik bir açıklaması var. Pandemi döneminde tedarik hatlarındaki aksamalar nedeniyle stoklar çok düşmüştü. Panik halinde çok büyük ihtiyaçtan fazla, talepten fazla alım yapıldı. Bu son iki çeyrekte stoklarda azalma var. Yani bir anlamda şirketler stoktan sattılar. Bu rakamlar da, büyüme rakamları da üretim temelinde hesaplanıyor. O bakımdan ekonomide talebin çok yavaşlamadığı ifade ediliyor. Harcamalarda %1'lik bir artış var. Ama buna rağmen ekonomide belirgin bir yavaşlama var. Yani bir resesyon olmasa dahi büyümenin çok ciddi bir şekilde düşmesi tehlikesi var. Bu enflasyonla birlikte yaşandığı zaman buna stagflasyon deniliyor. Şu anda bir resmi bir stagflasyon manzarası olmamakla birlikte buna sürüklenme ihtimali var. Bu nedenle faiz arttırılıyor. Enflasyonu önlemeyi birinci öncelik olarak kabul ediliyor. İşte Amerika'da en son bilindiği gibi 75 bas puan faiz arttırıldı. Ama önümüzdeki aylarda bu temponun biraz yavaşlayabileceği yolunda mesajlar verildiği için bu normal karşılandı. Hatta borsalarda yükseliş oldu. Ama evet. Türkiye ile bağlantılı kısmına gelirsek Avrupa'da, Avrupa Birliği ülkelerindeki yavaşlama çok daha belirgin bir şekilde kendini hissettiriyor. Hissettirecek de çünkü Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı bilindiği gibi başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri. Avrupa Birliği ülkelerinin bir genelde Rusya'yla çok yakın ekonomik ilişkileri var. Özellikle de enerji ihtiyaçlarını büyük ölçüde Rusya'dan karşılıyorlar. Bu evet. De 40'a varan bir orana varıyor. Rusya'dan gelen enerji tedarikinin iyice yavaşlaması halinde de Avrupa Birliği'nde eksi büyüme yaşanma olasılığı yüksek. Öyle olmasa, senaryo iyi gerçekleşse bile Avrupa Birliği'nde kesin bir yavaşlama bekleniyor. Zaten IMF son dünya ekonomik görünüm raporunda dünya büyümesini de hem 2022 yılı için hem 2023 yılı için aşağı çekti. 3.2 ve 2.9 olmak üzere. Avrupa Birliği'nde bu düşüşler çok daha keskin olacak. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de Almanya ve İtalya'da bunlar daha da keskin hissedilecek. Almanya ve İtalya'nın Türkiye açısından özelliği şu. Bugün açıklanan ihracat verilerine göre de Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 5 ülke içerisinde 2 tanesi Avrupa Birliği ülkeleri. Bunlar Almanya ve İtalya. Bir tanesi de yine Avrupa ülkesi Britanya ama şu anda Avrupa Birliği içinde olmadığı için o kapsamda değerlendiremiyoruz. Ama İngiltere'de de ciddi bir yavaşlama var. Yani her şeye rağmen Amerika'da işsizlik oranları düşük. Bir şekilde ev satışlarında ciddi bir gerileme olmakla birlikte Avrupa kadar keskin bir ekonomide durgunluk beklenmiyor. Ama Avrupa Birliği'nde tehlike çok daha fazla diyebilirim.
Hocam söylemlere de yansıyor bu durum. Yani Türkiye'nin etkilerini tabii ayrıca soracağım ama en son Biden mesela resesyon tartışmaları yapılırken biz bana resesyondaymışız gibi gelmiyor diye bir ifade kullandı. Biraz Türkiye'de tabii ekonomi yönetiminin yorumlarını andırdı Hazine Bakanı'nın gözleri vesaire. Avrupa'da da Almanya'da mesela stagflasyondan bahsediliyor ama söylemlere yansımıyor bu. Bu ekonomi politik söylemi nasıl anlamak lazım? Biraz Türkiye'deki retoriğin hani dünyaya yansıması gibi mi? Yanlış değerlendirmeyeyim. Size sorayım istedim.
Anladım. Ya şöyle söylenebilir. Biden tabii bir teknisyen olmadığı için kendi algıladığı kadarıyla popüler bir şekilde ifade etmiş. Ama Hazine Bakanı Janet Yellen iyi bir teknisyendir kendisi. İktisat profesörü, eşi Nobel ödüllü Akerlof. O çok detaylı bir şekilde bugün resesyondan bahsedemeyiz. Çünkü insanlar hem işsizlik düşük hem insanlar daha az mı harcıyor, talep daha mı düşük, insanlar işte lokantalara gitmiyor mu? Bunların hiçbirini söyleyemeyiz diye detaylı bir şekilde bunu açıkladı. O bakımdan bir ölçüde doğru. Aslında eğer bu şekilde ise niye bu kadar faiz arttırılıyor? Enflasyonun düşmesi bekleniyorsa niye bu kadar ekonomi frenleniyor? Bu soruyu sormak lazım. Şimdi Biden tabii bu şekilde ifade etmiyor sonunda halka hitap eden biri olduğu için, ama Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell da net bir şekilde en büyük endişelerinin ücret artışları olduğunu söylüyor. Yani bu faiz artışlarını, ücret artı enflasyonu düşürelim, böylelikle ücret artışları enflasyonu üzerine geçmesin diyor. Bu genel olarak kapitalizmde en fazla korkulan şey ücretlerin artması, emek kesiminin pazarlık gücünün artmasıdır. Halbuki istatistikler böyle bir tehlikeye işaret etmiyor. Bir kere birincisi, Amerika'da şu anda enflasyon %9.6, işte Avrupa Birliği'nde 9.1 ve benzer oranlar. Hiçbir yerde ücretler %5'ten fazla artmış değil. Yani evet, aslında ücretlerde nominal bir artış olmakla birlikte emek kesiminin satın alma gücü geriliyor. Zaten Amerika'da yapılan araştırmalar da enflasyonu arttıran nedenlerin yüzdelerini vermeyeyim ama birinci nedenin karların artışı olduğunu, yani şirketler fiyatları arttırıyorlar. İkincisinin tedarik zincirindeki aksamalar olduğunu, ancak üçüncüsünün ücret artışları olduğunu göstermiş. O bakımdan bir teşhisi yanlış koyuyorlar. İkincisi de zaten bu tedavi uyguladıkları zaman tedarik zincirindeki aksamalar giderilmeyeceği için, enerji fiyatlarındaki artış, işte Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği arz sorunları giderilemeyeceği için sonuç da vermeyebilir. Tek sonuç ekonominin durgunlaşması ve ücret artışlarının engellenmesi olur. Onun için biraz ücret artışlarına ilişkin kapitalizmin fazlasıyla paranoyası var demek yanlış olmaz diye düşünüyorum.
Peki buradan Türkiye'ye geldiğimizde, şimdi sözünü ettiğiniz sizin ücret artışı meselesi, Avrupa'da tabii şimdiden grevler başladı. İşte Almanya'da Lufthansa grevi, Britanya'da demiryolu çalışanları enflasyonun altında kalan ücretler, Hollanda'da çiftçilerin isyanı var, tarım alanında da sıkıntılar tabii yaşanıyor. Toplumsal bir dalgalanma yaratıyor demek lazım. Nereye evrileceğini henüz bilmiyoruz ama bir de Türkiye'deki koşulları düşününce, yani enflasyon oranı, ücretlerin durumu hakikaten çok acayip. Acaba Türkiye mucizeler mi yaratıyor? Yani siz dediniz tabii, Janet Yellen Amerika'da mesela resesyonda değiliz, insanlar işte dışarı çıkıyorlar, büyümede yavaşlama var ama hani istihdam, tüketici harcamaları diyor. Türkiye'deki durumu baktığımız zaman yani nedir bu? Mucize ülke miyiz biz?
Şimdi enflasyonun şöyle bir özelliği var. Kontrolden çıktığı zaman uyguladığını doğru düşündüğünüz politikalar bile sonuç vermeyebilir. Çünkü insanlar bugün aldığı bir şeyin yarın çok daha pahalı olacağını düşündüğü zaman, işte kiracının kirasını arttırırken, ücretli ücret talep ederken, işte işveren sattığı ürüne mal koyarken hep bu beklentiyi düşünür. Bu beklenti arttıkça ivmelenir. Türkiye'de şimdi öyle bir durum var gibi görünüyor. Bu bir süre sonra ivme arttıkça hiper enflasyona, yani enflasyonun tamamen kontrolden çıkmasına gidebilir. Şimdi Türkiye'nin bir özelliği şuydu geçmişte. Dünyada özellikle de Latin Amerika ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman en yüksek enflasyon oranlarına sahip olan ama hiçbir zaman da hiperenflasyona sürüklenmeyen bir ülkeydi. Yani hep böyle %60, 70, 80'lere enflasyon dayandıktan sonra bir şekilde burada bir set çekinebilirdi. Ama geçmişe döndüğümüz zaman böyle dönemlerde enflasyonu yavaşlatıcı belli politikalar da uygulanırdı. Şu anda ekonomi yönetiminin hiç böyle bir niyeti görünmüyor. Sadece talebin artmasını öncelemeye çalışıyorlar. Seçimlere giderken bir durgunlukla karşılaşmak istemiyorlar. Bu da işin çığırından çıkmasını getirebilir. Hani çıkmaya da bilir. Nasıl çıkmaz? İnsanların satın alma güçleri gerilediği için talep düşmeye başlar. Çünkü sade vatandaşlar da, bizler de bunlara kendimiz de dahil edebiliriz. Bütün evet. İzleyiciler de. Şimdi cebimde biraz para varsa veya kredi kartımda biraz limit varsa zeytinyağı alayım, ayçiçek yağı alayım, işte bebek bezi alayım, tuvalet kağıdı alayım diye düşünüyor. Bu talebi suni bir şekilde de arttırıyor. Bir süre sonra insanların cephaneleri tükendikten sonra bu enflasyonun hafif bir yavaşlama görülebilir ama bu da ekonominin tamamen durması anlamına gelir. O bakımdan yani Türkiye'ye yakın dönemde kurların da kontrol edilmediği düşünülürse hem enflasyon hem durgunluğun bir arada yaşandığı bir süreçte bekliyor olabilir. Bu da böyle hızlı bir şekilde gelişir. Belli şirketler iflas ederler, işte çeklerin, senetlerin ödenmesi aksar. Ve bir anda ekonomide işler çığırından çıkmış olur. Ya umarım ki böyle bir tabloyla karşılaşmayız ama ne yazık ki buraya gidiyoruz gibi bir görüntü var.
Son olarak Amerika'da yahut Avrupa'da alınan önlemler, tabii bunların, yani Amerika'da işte Fed'in faiz oranlarını arttırması, Avrupa'da aynı şekilde Türkiye'yi etkilemesi bağlamında baktığımızda sizce Türkiye'deki iktidar bunların gideceği yeri öngörerek mi tavır alıyor, politikalar geliştiriyor? Ne dersiniz?
Tam tersine tavır alıyor. Zaten bu izliyorsunuzdur, bu CDS puanlarının yükselişi, yani CDS derken bir ülkenin riskliliğini yansıtan prim diye kısaltabiliriz. Artması bunu gösteriyor. Şöyle ki Amerika'da bir kere faizler ve genel olarak dünyada dolar, avro, pound cinsinden faizler arttığı zaman sizin borçlarınıza temel olan baz faiz oranı artıyor. Bunun üstüne sizin risk priminiz ekleniyor. Amerika'da faizlerin artması demek dolar cinsinde yapılan yatırımların daha cazip hale gelmesi demek ve Türkiye tipi ülkelerden çıkış anlamına geliyor. Şimdi IMF'nin son raporunda da bu konu vurgulanıyor. Geçmişten farklı olarak birçok Türkiye benzeri ülke Amerika ve Avrupa faizleri arttırmadan kendi faizlerini arttırarak bu para çıkışlarını durduramamışlar. Çıkış devam ediyor ama bir ölçüde yavaşlatmışlar. Halbuki Türkiye tam tersi bir çizgi izliyor. Enflasyon artarken faizler yerinde kalıyor. Böylelikle enflasyonla faizler arasındaki makas açılıyor. Reel faizler iyice düşmüş oluyor. Bu da insanların son sınırlarına kadar borçlanmasını getiriyor ve bu bir süre sonra bu döngünün tamamen tıkanması söz konusu olabilir. Çünkü şöyle düşünelim, şu anda Türkiye'nin tahvillerinin faizi %11-12 arasında, bir ödeme sıkıntısına yakın dönemde düşmeseniz bile orta uzun vadede bu taşınamaz büyük. Şöyle düşünelim, Amerika'da faizler %2-3 aralığına çıkması ne kadar ekonomiyi etkiliyor, bir tehlike olarak görülüyor. Sizin dolar cinsinden faizlerinizin %11-12 olması yakın gelecekte çok ciddi bir tehlikeye işaret ediyor. Türkiye'nin 450 milyar dolar civarında dış borcu var. Şöyle düşünelim, %12'den hesapladığımız zaman yılda 55 milyar dolar faiz ödemek durumunda kalıyoruz ki bu hakikaten katlanılamaz bir rakam ve hiçbir ülke bu kadar büyük bir yükü kaldıramaz. O bakımdan günü kurtarma politikaları ne yazık ki orta uzun dönemde çok daha büyük ülkemize bir fatura ödetecek gibi görünüyor. Veya görünüyor değil, ödeteceği açık ne yazık ki.
Peki hocam, çok çok teşekkürler değerlendirme için. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Profesör Hayri Kozanoğlu'yla dünya ekonomisinin durumunu konuştuk. Tabii siyasi gelişmelerle çok yakından bağlantılı ve önümüzdeki süreci de derinden belki siyasi gelişmeleri de etkileyecek bir resim çıkartıyor. Karşımıza bu haftayı da dünya küresel ekonomik durumu değerlendirerek kapatmak istedim. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek şaşkın kararsız duyuyorum. Ve sen bir gökkuşağı kadar güzelsin. Rengarenk ve az sonra gidecek görüyorum. Ve ben yağmurlar altında bir yolcu, ıslak, yorgun, tutkulu yürüyorum.
Sensiz ben yolumu bulamam. Haykırmak istiyorum. Konuşursam gözyaşlarım beni boğacak. Biliyorum, duyuyorum, görüyorum. Konuşamıyorum.
Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.